Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu ves selamü aleyke ya Resulallah. Ves salatu ves selamü aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyiden evveline vel ahirin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Ummu Seleme annemiz Gülistanı 12. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle diyelim yine. Öyle başlayalım programımıza. Ummu Seleme annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam ile evliliği öncesi hayatını görmüştük. Resulullah Aleyhisselam'ın evliliğini gördük ve Resulullah Aleyhisselam'ın onun hayatında nasıl olumlu anlamda etki ettiğini gördük. Bunları paylaşıyorduk çocukları eğitmeye varıncaya kadar. Şöyle bir özet verelim. Hazreti Ummu Seleme annemiz bunca hadiselerden sonra Resulullah Aleyhisselam ile evlenerek ilahi ikramların en yücesine ermişti. Evet, ilahi ikramların en yücesine ermişti. Bu sadece bir anlık olup biten bir ikram değil, ikram üzerine ikram olduğu gibi aynı zamanda ihsan üzerine ihsan boyutu da vardı. Resulullah Aleyhisselam hayatının merkezindeydi. Resulullah Aleyhisselam hayatının merkezindeydi. Onunla olan beraberliği bir başka beraberlikti. Sadece karı koca beraberliği değildi bu. Karı koca beraberliği vardı. Karı koca beraberliği önemli ve olmazsa olmaz beraberliklerden biri olmakla birlikte onun iç dünyasındaki beraberliği anlayıp anlatmaya güç yetiremez. Öyle üst düzey bir beraberliği var Hazreti Ummu Seleme annemizin. İkram ve ihsan ile bunca lütuf ile ve yine bunca lütuf ile donanmış olan Ummu Seleme annemiz hiç aklına gelmeyecek bir ikram ve bir ihsan içinde olduğunu o an için anlayamamıştı. Hocam biz de anlayamadık, ne anlatıyorsunuz? Doğrudur. Biraz sabır, biraz da heyecan. Çünkü çok heyecanlandığım bir yerdeyim, anlayamadığım bir şey anlatacağım. Hocam anlayamadığın nasıl anlatırsın? Notlarımı hazırlarım, anlatırım. Rabbim anlamayı lütfetsin. Tekrar söylüyorum. Hiç aklına gelmeyecek bir ikram ve ihsan içinde olduğunu o an için anlayamamıştı. Bu büyük ihsanı bizzat kendisinden dinleyelim şimdi. Buyurun, o konuşsun. Ummu Seleme annemiz diyor ki, hayatımın en güzel, en tatlı ve en anlamlı anı Resulullah ile beraber olduğum anlardır. Şimdi bu cümleyi kullandık da Ummu Seleme annemize ait. Resulullah Aleyhisselam hayatımızda ne kadar var acaba? Yani gündelik hayatımızda her günün 24 saatinde ne kadar var? Bilmiyorum, tabii muhakkak vardır da ben de bu ifadeyi kullanınca bir heyecan basıyor bana da ve bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. 1980'den bu yana 2023'teyiz. 1980'den bu yana Siyer ve İslam tarihi okuyan, çalışan, yazan biriyim. Yani okuldaki derslerim, ev sohbetlerim, yurt içi, yurt dışı sohbetlerim, seminerlerim, konferanslarım, yazmakta olduğum kitaplarım, aklınıza ne gelirse yaptığım her şey hep Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiram. Yani şu kadar yıldır bu beraberliği söz açısından, yazı açısından, anlatma açısından, paylaşma açısından ve daha farklı farklı açılardan yaşıyorum. Kelimeyi bulamayınca açı kelimesini kullandım. Yani Resulullah ve ashabıyla beraberim demeye dilim varmadı. Çünkü beraberlik kişiyi çok daha faziletli bir konuma getirir. Geçen hafta çocuklarla olan münasebetini görürken Ummu Seleme annemizin oğluyla Resulullah aleyhisselam arasında geçen güzel diyalogtan sonra bu Ömer adlı çocuk, yani Resulullah aleyhisselam ile beraberliğin gereğini çok güzel anlatmıştı. Şimdi yıllardır yani işte sohbetlerde her yerde Resulullah aleyhisselam, ashab-ı kiram. Hatta bazen bana soruluyor, hocam bıkmadın mı diyorlar. Ben o soruyu sorana öyle acıyarak bakıyorum ki, Subhanallah, insan sevdiğinden bıkar mı ya? Ne demek bıkmadın mı? Anlattıkça daha çok anlıyorum, daha çok zevk alıyorum. Yazdıkça, okudukça, dinledikçe. Ama korkularım da var. Bir internette dolaşan bir yazı, bir anlatım, kitapların yazdığı bir şey, ekranlara gelen bir şey, böyle peygamberle, sahabeyle ilgili bir şey gördüğümde bazen böyle kıpır kıpır, acaba usulünce mi konuşacaklar yoksa usulü çiğneyip ileri geri konuşarak haddi mi aşacaklar diye çok korkuyorum. O yüzden tekrar söylüyorum, bu cümle Ummu Seleme annemize ait. Benim olsun isterdim bu cümleyi. Ama annemiz, hepimiz tabiiz. O zaman bizim olsun bu cümle. Hayatımın en güzel, en tatlı ve en anlamlı anları, evet, Resulullah ile beraber olduğum anlardır. Rabbim cümlemize nasip etsin. Annemiz devam ediyor. Yine bir gün Resulullah ile muhabbet ederken Dıhye geldi. Dıhye. Kısa bir bilgi vereyim. Dıhye bin Halife radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın önde gelen ashabından biridir. Güzel simalı, kibar bir sahabedir. Dıhye radıyallahu anh. Resulullah'ın çok değer verdiği Dıhye Resulullah ile biraz sohbet ettikten sonra kalkıp gitti. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, aklınıza şu gelebilir. Niye Dıhye diyorum da Hazreti Dıhye demiyorum diye. Bu benim sözü, annem konuşuyor. Yani Ummu Seleme annemizin sözüdür bu yani. Evladı makamındadır, Dıhye diyor yani. Onun sözünü naklettiğim için başına Hazreti'yi koymadım yani. Yine bir gün Resulullah ile muhabbet ederken Dıhye geldi. Resulullah'ın çok değer verdiği Dıhye, Resulullah ile biraz sohbet ettikten sonra kalkıp gitti. Dıhye gidince Resulullah bana dönüp şöyle bir soru sordu. Yani annemizin cümlesi. Resulullah soruyor şimdi. Yanındakini gördün mü ey Ummu Seleme? Annemiz diyor ki ben de onun tebessümüne, tebessümle karşılıkla beraber cevap verdim. Gördüm tabii ki ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselam yine anlamlı bir şekilde bakarak tekrar soruyor. Gördüğün kimdi peki? Gördüğün kimdi peki? Dıhye idi. Dıhye idi annemiz diyor. Benim bu cevabıma karşı O tatlı bakışlarıyla beraber daha bir anlamlı tebessüm eden Resulullah yine artan bir tebessümle mescide geçti. Ashabı da hemen toplandı. Onlara yeni gelen vahyi tebliğ etti. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ın Cebrail aleyhisselamdan yeni almış olduğu vahyi ashabına haber vermek üzere irad buyurduğu hitabesini dinleyinceye kadar o gelen zatı dıhye sanmıştım. Meğer benim dıhye şeklinde gördüğüm zat vahiy meleği Hazreti Cebrail imiş. Şimdi düşündükçe bir hoş oluyorum. İşte vahiy meleğini gören sevgili annemiz, malum kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Cebrail insan şeklinde gelince hep Hazreti Dıhye kılığında gelirdi. Bu çok var böyle sahneler. Ümmü Seleme annemizin sahnesi budur. Yani o şekilde ashab-ı kiram da çok görmüştür. Ümmü Seleme annemiz de bize bu rivayeti yapıyor. Bu şekilde görmüş. Tabii aleyhisselam konuşuyor güzel güzel. Ne bilsin Dıhye şeklinde, Hazreti Dıhye şeklinde duran kişinin Hazreti Cebrail aleyhisselam olduğunu. Bunu çokça anlatıyor. Hadis kaynaklarımızda, tarih kaynaklarımızda çokça geçen, vahiy ile ilgili bölümlerde çokça geçen bir rivayettir bu. Gerçekten büyük bir ikram-ı ilahidir. Yani bir insan şeklinde görse de gördüğü Cebrail aleyhisselam. Evet efendim. Hazreti Ümmü Seleme annemiz bugünlere gelinceye kadar bütün her şeye nasıl dikkat ederek gelmişse bu kutlu evlilikten sonra dikkat ve itina haline bir de en üst boyutta hassasiyet eklenmişti. Hayatı kılı kırk yararcasına yaşıyordu desek mübalağa etmiş olmayız. Aslında bu cümle de gerek yok ama kullandım. Yani kılı kırk yararcasına yaşıyor. Her şeye çok ama çok dikkat ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yeni bir hazırlık yaptığını ve ashabına da sefere çıkmak için hazırlık yapmalarını emir buyurduğunu öğrendiği zaman hemen onun için yol azığı hazırladı. Böyle durumlarda bütün annelerimiz bir araya gelerek hep beraber hazırladıkları gibi bazen de böyle ayrı ayrı her biri azık hazırlarlardı. Resulullah Aleyhisselam da onların hepsini alıp götürürdü ve tabi yolda ashabıyla beraber yerlerdi. Şimdi farklı bir konuya gireceğim de nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama Allah büyüktür diyelim, devam edelim inşallah. Ashabın ve diğer annelerimizin de rivayet ettikleri gibi Ümmü Seleme annemiz de aynı rivayeti yapmaktadır. Nedir bu rivayet? Resulullah Aleyhisselam sefere çıkacağı zaman gideceği istikameti kimseye söylemediği gibi o yönü çağrıştıracak, gidecek yönü yani, o yönü çağrıştıracak bir harekete de müsaade etmezdi. Bu yüzden Medine-i Münevvere'den çıkarken önce başka istikamete doğru çıkar, gider, ileride asıl yoluna dönerdi. Böylece düşman unsurları onun üzerlerine varmakta olduğuna dair bir haber alamazlardı. Karşı taraf savaş için hazırlıklı olmayınca pek kan dökülmez, güzel sonuçlar alınırdı. Biliyorsunuz bunun en meşhur örneği Mekke fethi esnasındadır. Şimdi burada farklı bir şey var. Seferden ziyade Resulullah aleyhisselam seferdeyken Ummu Seleme annemizin yaptığı bir duvardan bahsedeceğiz. Dedim ya yani zorlanacağım diye, bakalım nasıl anlatabileceğim. Alınan haberlere göre Kuda ve Gassan kabileleri Medine'ye saldırmak maksadıyla Duğmetül Cendel denen yerde toplanıyorlardı. Bunlar aynı zamanda Hicaz bölgesinde çapulculuk hareketleri yapıyorlar, ticaret kervanlarına da saldırıyorlardı. Aleyhisselam efendim sefer yapacak. Yani Duğmetül Cendel Medine'ye 15-16 günlük yol, ha. Öyle az şey değil. Resulullah Aleyhisselam Medine ve çevresinde Müslümanları eğitip yetiştirirken tebliğ ve irşat faaliyetlerini de yürütüyordu. Bu arada sadece Müslümanlar için değil, ulaşabildiği kadarıyla bütün herkesin güvenini sağlamak için de sürekli yeni çalışmalar yapıyordu. Dumetul Cendel'den böyle bir hareket haberi alınca hiç zaman geçirmeden hemen harekete geçti. Ummu Seleme annemizin de işlerinde olan sevgili annelerimiz her zamanki gibi yine birlikte çıkıp Resulullah Aleyhisselam'ı yolcu ettiler. Sonra da evlerine ve işlerinin başına döndüler. Burada kısa bir hatırlatma yapayım kıymetli dinleyenlerim. Dikkat ettiyseniz anlatımlarımda bazı yerlerde beraberliğe ısrarla vurgu yapıyorum. İşte Ummu Seleme annemiz azık hazırladı. Ummu Seleme annemiz Resulullah'a uğurladı. Ummu Seleme annemiz şöyle yaptı. Amenna. Bu sefer Zeynep binti Cahş annemizi görürken Zeynep binti Cahş annemiz Resulullah'a azık hazırladı. Zeynep annemiz Resulullah'ı şöyle uğurladı. Ayşe annemizi görürken de aynı şey. Yani annelerimiz Resulullah'a karşı aynı hassasiyet içerisindeler. Bazen de işte burada şu anda yine olduğu gibi. O yüzden Resulullah sefere gidiyor. Yine hazırlık yapıyorlar. Bir araya geliyorlar beraber. O yüzden Ummu Seleme annemizi anlatmaya çalıştığımız için onu başa alıyorum. Ummu Seleme annemizin de işlerinde olduğu ifadesini kullanıyorum. Böyle kullanmak gerekir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerim. Geldik bu hassasiyet meselesine. Ummu Seleme annemiz hassas olduğu kadar ince ruhlu ve çok nazik bir hanımdı. Oturup kalktığı ya da iş yaptığı yerde kimse tarafından görülmek istemezdi. Farklı işlerin yanında bazen de deri tabaklığı olur, tabakladığı ve bu işleri esnasında sürekli hareket halinde olduğu için etraftan görülme ihtimali çok oluyordu. Bu yüzden daha çok dikkat ediyor ve yine daha çok sakınıyordu. Fakat ne kadar dikkat etse de yeterli olmadığını fark ediyordu. Bunun için farklı bir çözüm yolu düşündü. Odasının dışa bakan taraflarını, ev yani orada oda, tek oda ev, dikkatle inceledikten sonra en çok görülmesi muhtemel olan yere kerpiçten bir duvar ördürdü. Annemiz bunu yaptı diyor. Kerpiçten bir duvar ördürdü. Kısa sürede biten duvar sevgili annemizin içeride daha rahat hareket etme imkanı sağladı. Bu işlerle uğraşırken asıl vazifesini ihmal etmiyordu tabii. İki tane hassasiyeti üçüncü eklenecek, dikkat edin. Bir annenin ilk ve en önemli vazifesi çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmesi idi. O da bunu aksatmadan yürütüyordu. Boşluk bırakmıyordu yani. Boşluk bırakmıyordu. Ne demek? İşte bir işimiz oluyor. bir ne bileyim bir problemimiz oluyor. Bir şeye yöneliyoruz. O bizi ya geriyor ya çok yoruyor. Aslında tali dediğimiz geçici basit bir iştir. Asli dediğimiz asıl vazifemizden bizi alıkoyuyor. Bu nedir? Anne için, anne deyimini kullandığım için nedir? Çocukların eğitimi. Çocukların eğitimi. Bu çok önemli yani. Başka? Çok şey var. Asıl ibadettir aslında. Yani kulluk. Kulluk. Çocukların eğitimi de bu kulluğun bir parçası. Ancak bir Allah'a kulluk var, bir de Allah'ın kulu olarak görevimiz var. Anne deyimini kullandığımız an çocuk öne çıkar. Bir şey yapıyoruz. Evde işte bir genel temizlik olsun. Ne bileyim yeni bir eşya geliyor. Bir şey yapıyoruz yani bizi çok uğraştıran bir şey. Namazları geciktiriyoruz değil mi efendim? Aksatıyoruz diyemiyorum. Buna hakkımız yok. Allah muhafaza. Ama namazları geciktiriyoruz. Tesbihatlarımızı geciktiriyoruz. Yapmıyoruz demiyorum. Peki günlük Kur'an-ı Kerim okumalarımız, zikirlerimiz hangi konumda ne tür işlerimiz varsa, asli işlerimiz, onlardaki ihmallerimiz bunların hep böyle tek tek tek incelenmesi lazım. O yüzden bir yandan yani şimdi duvarı ördürdü hemen böyle iki dakikada olacak iş değil yani bu belki birkaç gün sürdü bilmiyorum yani kaynaklarda şu kadar sürdü diye bir ayrıntı yok. Bir duvar ördürdüğünü biliyoruz kerpiçten yani işte kerpiç yani getiriliyor işte harç karılıyor kerpiç haline getiriliyor kurutuluyor duvar örülüyor yani öyle bir şu anda olacak iş değil. Demek ki bu bir günlük iş değil. Birkaç gün sürüyor. İster istemez insanı meşgul ediyor ama efendim her ne kadar bunu ördürdü birilerine bu işi yaptırsa da onlara işte bakımı, ihtiyaçlar, izzet, ikram vesaire yani ekstra bir iş çıkarıyor insana. Ekstra iş çıkınca asıl iş hep öyle yaparız maalesef ihmal ediliyor. Ama Ümmü Seleme annemizin böyle yoğun iş arasında da ihmal etmediğini, çocuklarını, kulluğunu, ibadetini görüyoruz. Medine'de bu ve benzeri hadiseler yaşanırken Resulullah Aleyhisselam ve ordusu gidiş ve gelişiyle beraber 25 gün süren Dumetul Cendel gazvesinden salimen döndü. Şimdi aklınıza şu gelir. Az önce ifade ederken dedik ki işte 15-16 günlük mesafe gidiş geliş dedik efendim 25 gün. İşte burada düşman üzerine ani baskın vermek için oldukça hızlı intikal ederek 10 günü kazanıyorlar yani. O ayrıntıya girmedim. Onun anlaşılması lazım. Yani dikkat eden kaçmasın diye burada bunu ifade edeyim kıymetli dinleyenlerim. Ben burada konum Dumetul Cendel olmadığı için ne oldu ne gitti oraya hiç girmedim. Resulullah yolcu ettiler ve Resulullah geri geliyor. Onu karşılıyorlar. Ümmü Seleme anne bu arada bir kerpiç duvar yaptırdığını gördük. Ve işte Aleyhisselam'ın buna karşı takınacağı tavrı inşallah görmeye çalışacak. Böylece Müslüman'ın duruşunu da anlamış olacağız kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam Dumetul Cendel gazvesinden Medine'ye dönüp Ümmü Seleme annemizin yanına vardı. Kerpiçten örülen duvara garip bir nazarla baktı. Sonra da sevgili annemize döndü. Bu kerpiç duvarda neyin nesi böyle ey Ümmü Seleme? Diye sordu. Bu kerpiç duvarda neyin nesi böyle ey Ümmü Seleme? Ya Resulallah, halkın gözlerinden korunup sakınmayı arzu ettiğim için kerpiçten duvar ördürdüm. Halkın gözlerinden korunup sakınmayı arzu ettiğim için kerpiçten duvar ördürdüm. Aleyhisselam burada iyi ettin, kötü ettin, tebrik ederim, olması gerekirdi, şuydu buydu yerine çok farklı bir cümle kullanıyor kıymetli dinleyenlerim. Ey Ümmü Seleme! Hiç şüphesiz Müslümanların malları içinde şer bulunanı ve hayırsız olanı bütün imkanın yapıya bağlanıp gidenidir. Ey Ümmü Seleme! Hiç şüphesiz Müslümanların mallarının içinde şer bulunan ve hayırsız olanı bütün imkanın yapıya bağlanıp gidenidir. Bunlar İbn-i Sad'ın tabakatında geçen rivayetler kıymetli dinleyenlerim. Annemiz şaşırıyor. Subhanallah. Ben sadece sakınmak için yaptırdım. Aleyhisselam başka bir şey söylemiyor. Kaynaklarda ben görmedim veyahut da ulaşamadım. Bu duvar yıkılıyor mu, duruyor mu bilmiyorum. Ancak Resulullah Aleyhisselam başka bir şeye dikkat çekiyor. Burada yeri geldi diye konu dışı olmakla birlikte bu kerpiç duvarı anlama açısından faydalı olur diye şu örneği vereyim ben size. Kat cümlesini kullanayım. Aleyhisselam bir gün ashabıyla beraber bir yerden bir yere giderken Medine-i Münevvere'de efendim işte ara sokak, ana sokak bilemiyorum. Bir yerden geçerken bir binanın üzerine ekstra kat çıkıldığını görüyor. Kat atmış bugünkü deyimle yani. Artık ikinci mi, üçüncü bilemiyorum. Kat atıldığını, çıkıldığını görüyor. Garip garip bakıyor oraya. Yani beğenmez tarda bakıyor. Yürümeye devam ediyorlar. İleriden bir sahabe geliyor, Resulullah'a selam veriyor. O binanın sahibi. Resulullah Aleyhisselam selamını, o şahsı gördüğü selamını işittiği halde selamını almıyor efendim. Selamını almıyor. Şimdi biz bir büyüğümüze, sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir büyüğümüze böyle selam versek, o da selamımızı almasa ne deriz veya ne düşünürüz? O sahabe diğer sahabelere bakıyor. Yani ne oldu? Onlar bilmiyoruz işareti yapıyorlar. Bu adam bir korkuya kapılıyor. Ne yaptım acaba diyor. Selamı tekrarlamıyor daha. Ama Resulullah Aleyhisselam selamını almadığı için son derece ürperiyor. İçine bir korku düşüyor, evine dönüyor. Hanımıyla, çocuklarla bir görüşmek istiyor. Acaba onlar mı bir şey yaptılar? Evde konuşuyorlar, ortada bir şey yok. En son ne zaman görüştü Resulullah ile, ne zaman selamlaştı, konuştu, hesap ediyorlar. Kat attıktan önce konuşmuşlar. Kat attıktan sonra ilk kez karşı karşıya gelince Resulullah selamını almamış. Bu sahabe, ben şimdi ismini hatırlayamadım. Bunun ismi de var kaynaklarımızda. Bu sahabe muhtemelendir diyor yani. Ben bu katı attım diye Resulullah bundan hoşlanmadı. Attığı katı yıkıyor efendim. Bunu da zor anlatıyorum, farkındasınız. Yani kat atmayalım mı sorusunu sormayın. Acele etmeyin. Çünkü burada cevap aslında var yani. O da gelecek şimdi. Resulullah'ın o şahsa verdiği cevap da gelecek. O yüzden bu örneği verdim. Burada çünkü rivayet bu kadar. Anlaşılmadığını ben de fark ettim. Ben de anlayamadım. Siz şu anda beni dinliyorsunuz. O yüzden bu örneğe geçiş yaptım. Yıkıyor o katı. Sonra birkaç tane sahabeye rica ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın böyle bizim bu mahalleden, sokaktan geçir. Yani buradan geçin, gidin diyor. Onlar da işte tabii bu sürüyor, hemen bir anda yık bir anda geç olmuyor. Süresini bilemiyoruz. Yine geçiyor Aleyhisselam oradan. Evin üzerindeki katın tamamen kaldırıldığını, yani eski hale getirildiğini, tek kat demiyorum, iki kat demiyorum, bilmiyorum yani. Kaç kattır bilmiyorum. Bir kat atılmış ekstra. Onu söylüyorum. Bakıyor ekstra kat kaldırılmış. Aleyhisselam bakıyor, tebessüm ediyor. Yürüyorlar. O sahabe ileriden geliyor. Resulullah'a selam veriyor. Aleyhisselam tebessüm ederek selamını alıyor bu sahabenin. O da bundan cesaretle soruyor. Diyor ya Resulallah, daha önce selamımı almadın, beni gördün, selamımı duydun, selamımı almadın. Acaba ne eksiğim, ne kusurum vardı ki almadın da şimdi aldın selamımı? Aleyhisselam buyuruyor ki, işte onu söyleyeyim diye bu kadar bu örneği verdim. Müslümanım diyor, malını bağladığı en şer yatırım, binaya yapılan yatırımdır diyor. İhtiyaç dışı bina yalnız. Ha şimdi çoluğumuz çocuğumuz var, oğlumuz kızımız, gelinimiz damadımız var. Gelenimiz gidenimiz var. Ya da geçimdir, bir kat atıp kira alacağız. Bunları demiyor. Kat atıp boş durduruyoruz. Yani kullanılmayan bir daire, kullanılmayan bir kat en şerli yapıdır diyor Aleyhisselam. Para oraya bağlanmaz diyor. Burada da Ümmü Seleme anne anlattı o. Kerpiç duvara yapacağın masrafı, kaç kişiye, Ashab-ı Suffe'ye, şuraya buraya yardım edebilirdin. Bir perdeyle bu iş hallolurdu dercesine bize bir örnek veriyor. Tabi hadiseyi anlayamadığımız için acaba bu duvarı niye yıktırdı? Bazı rivayetlerde bu duvar kerpiçten bir oda, odanın tamamı. Bazı rivayetlerde işte görünen kısmın duvarı. Artık hangisi, Cenab-ı Hak daha iyi bilir muhakkak. Ama burada yanlış anlaşılmasın. Ümmü Seleme annemizin yaptığı, yani bir süs yapısı, bir boş bir duvar değil. Aleyhisselam o duvar yerine bir perdeyle bu işin halledilebileceğini de ona hatırlatmak için, perdeyle başka bir şeyle halledilebilecek bir şey varken niçin bu masrafa girdiği noktasında o paranın daha iyi bir yerde kullanılmasına ilişkin verdiği mesaj kıymetli dinleyenlerim. Hiç şüphesiz ki Müslümanların mallarının içinde şer bulunanı ve hayırsız olanı bütün imkanın yapıya bağlanıp gidenidir. Bütün imkanı yapıya bağlıyorsun. Ondan sonra annemiz Subhanallah, Subhanallah, ben sadece sakınmak için yaptırdım diyor. Biz de burada diyoruz ki bir yandan mahremiyete dikkat edip itina göstereceğiz. Ama diğer yandan da israfa kaçacak bir davranışta bulunmayacağız. Bu cümleyi kullanırken, bu sözü söylerken Ümmü Seleme annemiz israfa kaçtı şeklinde haşa bir ifade söylemek, kullanmak istemiyorum tabi. Dedik ya kıymetli dinleyenlerim, bunlar oldukça az rivayet edilen, az bilinen konular. Daha ziyade siyer ve İslam tarihi anlatımlarında Mekke döneminde eziyet ve işkenceler, Medine döneminde savaşlar öne çıkar. Bu şekilde rivayetleri genişçe bulmak, işin ehilleri bilirler ki çok da kolay olmasa gerek. Ancak Resulullah Aleyhisselam ile yakın olma, onu tanıma, tanıtma adına hadis kaynaklarımızın verdiği bilgiler bizi böyle güzel örnekleri bulmaya yönlendiriyor. Hazreti Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın hizmetine can atıp onun ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da çocuklarını yetiştirmeye devam ediyordu. Bu arada ibadetlerinde en küçük bir aksama olmuyordu. İbadet için yaratılan kul, ibadetinde aksama yapamazdı çünkü. İbadet için yaratılan kul, ibadetinde aksama yapmayacak. İşte ben Resulullah'ın hizmetinde bulunuyorum. İşte ben çocukların eğitimiyle ilgileniyorum. İşte benim şöyle işim var, böyle işim var. Sürekli namazlarda sünnetleri terk, tesbihatı terk, işim var, işim var. İş bitmez. İşi ihmal etmeyeceğiz. Ama kulluğu da ihmal etmeyeceğiz. Ümmü Seleme annemizin bize verdiği derslerin biri bu. Resulullah Aleyhisselam yaşanan bazı sıkıntılardan sonra Hazreti Zeynep binti Cahş ile evlendi. Elhamdülillah bundan önceki serilerde diyeyim, seri sohbet yapıyorum çünkü Zeynep binti Cahş annemizi genişçe sizlerle paylaşmıştık. Rabbime hamdolsun kitap olarak da yayınlamaya Cenab-ı Hak bize ihsan etti, ikram etti, hamdolsun kitap olarak da Erkam'dan çıktı. O yüzden oraya hiç girmiyorum. Çünkü Ümmü Seleme anneyi devam ettiğim için. Ümmü Seleme annemiz kendi evliliği esnasında gelip tebrik eden annelerimiz gibi, o da yine hepsiyle beraber giderek Zeynep annemizin evliliğini tebrik etti. Aralarına yeni bir kumadağı katılmış oluyordu. Ancak onlar birbirleriyle sürtüşüp duran kumalar değil, birbirleriyle çok iyi iletişim kurup geçinen güzel Müslüman kardeşlerdi. Bu ifadeyi kullanırken bir küçük de reddiye yapayım müsaadenizle. Kaynaklarda genelde yani belli seviyede insanların değerlendirebileceği bazı konular var. Ayağa düşürülürcesine hep böyle ekranlara, internetlere bunları maalesef getiriyorlar. Yani anlamadığım bir örnek vereyim. Anlamadığım örneği rahat veriyorum. Niye? Şimdi görürsünüz. Beyin, açık beyin ameliyatının çok hassas bir durumu, ne tür bir ameliyat? Yukarıda böyle çok hassas bir durum, çok çok uzmanların yaptığı bir ameliyat. Bunlar bu ameliyatı yaptıktan sonra veya o anda veya öncesinde bunu nerede değerlendirirler? Kendi seviyelerinde olan uzman doktorlarla. Yani beyin cerrahi uzman doktorlar kendi aralarında değerlendirirler. Ama bunlar tıp fakültesinde öğrenci okuturken ya da asistan yetiştirirken bu kısımda onların anlayabileceği, onlara lazım olacak bilgiyi verirler sadece. Değil mi efendim? Artık doktor gelinimiz var. Bu kadarı bilelim. Niye bunu söylüyorum? Sıra İslam tarihi hadiselerine gelince böyle hassas bir konu uzmanları tarafından değerlendirilip ona göre bir yöntem geliştirmemiz gerektiği halde bunları ayağa düşürüp herkese tartışır bir hale getirdiler birçok konuyu. Bunlardan bir tanesi de Aleyhisselam hanımları iki gruba ayrılmıştı. Şunlar şunlara bir grup, bunlar bunlara bir grup. Bunlar böyle örgütçe hareket ederlerdi. Resulullah Aleyhisselam'a karşı şöyle yaparlardı, böyle yaparlardı. Sübhanallah. Hocam yapmadılar mı bir şey? Ayet-i Kerime gelecek. Ayet-i Kerime gelecek ama o ayetin içinde uyarı da gelecek. Cenab-ı Hak bizi de uyaracak. Onlarla uğraşmayın diyecek. Peygamber Aleyhisselam ashabımla uğraşmayın diyecek. Ne haddine bir insanın ki Resulullah'ın hanımlarıyla ile olan bazı özel durumları ayağa düşürüyor. Ne haddine? Yani pencereden bir ses dışarı çıkıyorsa bu evde şu oluyor diye yorum yapmaya benzemez mi bu yani? O yüzden okuduğumuz, anlattığımız, dinlediğimiz, paylaştığımız hangi konumdaysak, önümüzdeki kahramanımız kim ise ve kimin neyi ise onun şerefine göre bir davranış içinde olacağız. O yüzden ben annelerimizi iki tane kaldı sadece tek tek yayınlıyorum. Elhamdülillah Öyle anlatıldığı gibi birbirleriyle ciddi sürtüşmeleri yok. Ha bazen mesela Safiye annemizde anlattım. Yahudi kızı diye ona takıldılar. Onu kızdırdılar, ağlattılar. Ama hadiseyi iyi anlamak gerekiyor. Onun babası Müslümanlara yapmadığı kötülük kalmadı babasının. Peki kızın suçu ne? Şimdi işte burada Cenab-ı Hak bizi orada uyarıyor. Aleyhisselam da onlar bilmeden bir hareket yaptılar. Böyle bir hareketin çirkin boyutunu da Resulullah önümüze bizim koymuş oldu. O yüzden tekrarlayalım. Bunlar birbirleriyle sürtüşen kumalar değil, birbirleriyle çok iyi iletişim kurup geçinen güzel Müslüman kardeşler. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bir sefere çıkmak istediği zaman zevceleri arasından kura çekerdi. Onlardan hangisine kura çıkarsa o sefere onunla giderdi. Beni Mustalık gazasına çıkmak üzereyken de Resulullah Aleyhisselam zevceleri arasında yine kura çekti. Çekilen bu kura Ayşe annemize çıktı. O da Resulullah Aleyhisselam ile beraber Hevdet içinde hareket etti. Hocam konu değişti. Haklısınız. Çünkü çok önemli bir şeyde annelerimizin duruşunu göreceğiz. Meşhur iftira, ifk hadisesi Ayşe annemize atılan iftira. Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken geniş geniş bunu bütün ayrıntılarıyla beraber sizlerle paylaşmıştım kıymetli dinleyenlerim. O ayrıntıların hiçbirine şimdi girmeyeceğim. Sadece hanımların genel duruşunu ve bunlar içerisinde Ummu Seleme annemizin duruşunu inşallah görmeye çalışacağız. Tabii zamanımız yettiği kadarla. Siyer ve İslam tarihi kaynaklarında en geniş bir şekilde anlatılan hadiselerden biri de Beni Mustalık gazvesi ya da diğer adıyla Mureysi gazvesi olup birbirinden ilginç ve zor olayların iç içe yaşandığı hadiseler zincirinden oluşmaktadır. Burada hakikaten çok çok şey var. Özellikle münafıkların önce Ensar'la Muhacir'i birbirine düşürme fitnesi, Ensar Muhacir. Sonra ondan muvaffak olamıyorlar. Evs Hazreç öfkesini cahiliye dönemindeki kavgaları hatırlatıp Evs Hazreci bölme hareketi, zengin fakir köle sahip bunları bozma hareketi, önde gelen çocuk ve genç yaşta, orta yaşta Zeyd bin Erkam gibi sahabilerin itibarıyla oynayıp Peygamber Aleyhisselam karşısında yalancı çıkarma gayretleri, hele Medine'ye mi gidelim? İzzet ve şerefli olan zelil olanları oradan sürüp çıkaracak diyecek kadar ileri gidilen sataşmalar ve bunların içinde de Hazreti Ayşe annemize iftira. Çok var yani. Biz şimdi bunlara girmiyoruz. Ummu Seleme annemiz diğer annelerimizle beraber Resulullah Aleyhisselam ve Ayşe annemiz yolcu ettikten bu yana 28 gün geçmişti. Ben bu şeyleri çok önemserim. Yani git gel sefer ne kadar sürdü? Demek ki 28 gün ayrı kalmışlar bunlar. Bunca zaman sonra İslam ordusu Medine'ye dönüp şehre girme haberi gelince Medine'deki herkes gibi yine bütün annelerimiz de onu karşılamak için harekete geçtiler. Her sefer dönüşü yaşananlar bu sefer dönüşü de yaşanıyordu. Resulullah Aleyhisselam ve ordusunu büyük bir sevinçle karşılayanlar bir yandan hoş geldiniz derken bir yandan da tekbir getiriyorlardı. Bu şekilde dedim ya ayrıntıya girmiyoruz. Aradan çok geçmemişti ki Ayşe annemiz ateşli bir hastalığa tutulup yanmaya başladı. Ateşli bir hastalık. Önceleri yol yorgunluğu ya da güneş çarpması diye yorumladılar. Ama gittikçe şiddetini artıran hastalık onu yatağa düşürdü. Ummu Seleme annemiz başta olmak üzere bütün annelerimiz sürekli ziyaretine gidiyor, her türlü ihtiyacını karşılamaya hazır olduklarını ortaya koyuyorlardı. Onların bu güzel beraberliğinden çok memnun olan Ayşe annemizin annesi Hazreti Ummu Ruman aslında gerekli bütün hizmetleri yapıyordu. Ummu Ruman'ı da yine Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken görmüştük. Çok muhtereme bir hanımefendi radıyallahu anh. Ayşe annemiz ateşler içinde yanarken asıl büyük ateş dışarıda tutuşturulmuştu. Ayşe annemiz ateşler içinde yanarken asıl büyük ateş dışarıda tutturulmuştu. O ateş hem çok çirkin hem de çok tehlikeliydi. Sevgili annemizin hiçbir şeyden haberi yokken hakkında öyle çirkin bir iftira atılmıştı ki eğer öğrenecek olsa kahrından ölüp giderdi. Ama hasta olup yattığı için kendi yangınıyla yanıp olan bitenden haberi yoktu. Günler böyle geçip gidiyordu. Şimdi hani bazı şeyler vardır kıymetli dinleyenlerim. Böyle şer gibi görünür. Ki ona doğru gidiyoruz şimdi. Sonra hayra vesile olur. Allah-u Teala Ayşe anneyi böyle yatağa düşürdü. O da hakkında konuşulan onca çirkin şeyleri, dedikoduların hiçbirisini duymadı. Bir de yine gelecek ayeti kerimede bazen yanlış anlaşılıyor. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır ifadesi yanlıştır. Ayeti kerime öyle değil. Ayeti kerimede sizin şer olarak gördüklerinizde hayır, hayır olarak gördüğünüzde şer olabilir şeklindedir. İşte Ummu Seleme annemizin burada Ayşe annemize iftira atıldığı günlerde nasıl bir duruş sergilediğini ve çok çirkin şer başlayan bu hadisenin arkasından nasıl bir güzellik geldiğini bizzat yaşayıp gören bir isim. Ayşe annemizin acısını, derdini paylaşan bir isim. İnşallah bunu da önümüzdeki hafta yine sizlerle paylaşmak üzere. Bugün de noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.